Kitabın adı Baştan Çıkaran Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 22. Ayrım. 13. Bölüm. Yüzüklerden haber yok dedi Eve takımına. Rütbesini kullanmak, insanlara türlü numaralar çevirmek ve program memuruna rüşvet olarak İsviçre çikolatası sözü vermek zorunda kalsa da sonunda bir toplantı odası ayarlayabilmişti. Rourke çikolata konusunu hallederdi ve rüşvetse ancak hoşuna gidebilirdi. Öğrendiğimiz tek şey, özel aile yadigarı olmadıkları. Peabody'nin görüştüğü kuyumcular, yüzüklerin antika olmadığı konusunda hemfikir. Eğer maden ve taşlar gerçekse, her birinin tahmini değeri 250 bin dolar civarında. Parmağında çeyrek milyonluk yüzük taşıyan bir adam aylağın tekidir, diye fikrini belirtti Fini ve gösteriş meraklısıdır. Katılıyorum. Aylaklık ve gösteriş merakı yüzdeleri yüksek. Adamları araştırma işini dünya çapına taşımak istiyorum ve bu konuyu EDB'ye pas ediyorum. Eve, gösteriş araçları konusunda kendi kişisel kaynağına da başvurması gerektiğini not etti. Rourke, kendi takı takmasa da Eve'i onlara boğmaya bayılıyordu. Görüntü teknisyeni garsonla çalışmaya başladı ama yavaş gidiyor. Yüzükleri adamlardan daha iyi hatırlıyor. Palace Otel'in son iki haftadaki güvenlik diskleri üzerinde de uğraşabiliriz ama yüzlerce insanı elemek zaman alacak ve bizimkileri belirlemek şans gerektirecek. O işle ben ilgileneceğim ama yarına kadar bir şey çıkmazsa tanığımızdan hipnoterapiye girmesini isteyeceğim. McNab, o ikisi içki içmek için buluştuklarında kılık değiştirmemiş olabilirler dedi ve Eve'den zor bulunur bir onaylama kafa sallayışı kazandı. Doğru ama biz yine de görüntüleri analiz ederek gideceğiz. Onları içeri kilitleyene kadar kafesi geniş tutacağız. Siber kafedeki bilgisayar konusunda gelişme var mı? Eve, Fini'ye baktı. Sakın dırdıra başlama. Gelişme var mı onu soruyorum. Ha ha, konuşmaları taramayı bitirdik sayılır. Bu bilgisayardan insanların birbirine gönderdikleri şeylere inanamazsın. 10 şeyden biri porno sitesi oluyor. Halkın genel eğilimini öğrenmem güzel oldu. Ondan sonra oyun ve eğlence siteleri geliyor. Sonra finansal konularla ilgili siteler. Sonra kişisel e-postalar. En çok üzerinde durduğumuz kullanıcı adı Wordsworth. Adamın bütün hareketlerinde kaynak korumalı. Korumalardan birini kaldırıyorsun ve herif başka bir kaynakta gözükmeye başlıyor. Siber kafeden yazmış ama kaynak olarak Madrid görünüyor. Madrid'e bakıyorsun, Delta kolonisine atlıyor. Delta kolonisine bak. Anladım Fini. Ne buldunuz? Fini biraz suratını asarak ağzına birkaç fındık attı. Şimdiye kadar bir hareketini netleştirdim. 3 ya da 4 hareketi daha var. Benim belirlediğim Stephanie Finch adına kayıtlı bir hesaba gidiyor. Vıcık vıcık duygusal diyaloglar. Vıcık vıcık duygusal diyalogları ve kızın adresini bilgisayarıma gönder. Sen bir siber sihirbazsın Fini. Bu laf Fini'nin çatılmış kaşlarını gevşetti. Evet, biliyorum. Benim 1-2 saatlik doktor işim var. Gözlerime baktıracağım. İşe dedektif siber zeka McNab devam edecek. Bizim yapmamız gereken görüşmeler var. Peabody, benimle geliyorsun. Dışarı çıktıklarında Eve, yürüyen banda doğru ilerlerken Peabody'ye ''Sen ayrıl'' dedi. ''Bana enerji içeceği ya da çikolata gibi bir şey kap. 10 dakika sonra garajda buluşalım. Önce ofisime uğramam gerek. Ofisin girişinde de yiyecek makinesi var. Buralardaki yiyecek makineleri benden nefret ediyor. Kredilerimi çalıp bir de yüzüme gülüyorlar. Makineyi tekmelediğin için yine kullanım hakkın iptal oldu değil mi? Tekmelemedim, yumrukladım. Ve gidip lanet çikolatamı getir. Eve cevabı beklemeden banda atladı ve yeni bir şey duyma umuduyla görüntü teknisyenini aradı. Peabody derin bir iç geçirerek en yakın yiyecek makinesine doğru ilerledi. Kendi için çikolata ve kimyasal tatlandırıcılı bir şeyler arasında kararsız bir şekilde seçeneklere bakarken McNab yanına geldi. Dün gece aralarında geçenlerden sonra Peabody, ufak bir çimdik ya da avuçlama kıvamında bir şeyler bekliyordu. Ama genç adam ellerini tereyağı sarısı 12 cepli pantolonunun 2 cebine soktu ve öylece durdu. ''Nasılsın?'' diye sordu Peabody'ye. ''İyiyim. Enerji verecek bir şeyler seçmeye çalışıyorum. Dallas'la çıkacağı saha çalışmasının daha saatler süreceğini bildiğinden hem çikolata hem de kimyasal şekeri tercih etti. Sanırım olanlar canını sıktı. Bence sıkmasın, böyle şeylerin bir anlamı yok sonuçta. Peabody pizzayı, oturma odasının yerinde yaptıkları çılgın seksi ve yatak odasındaki daha uzun uzadıya olanı düşününce midesinin düğümlendiğini hissetti. Biliyorum, bir anlamı olduğunu kim söyledi ki? Ben sadece, benim dediğim sadece, yani utanmana ya da üzülmene falan gerek yok. Peabody, taş gibi ifadesiz bir suratla ona doğru döndü. Sence utanmış ya da üzgün bir halim var mı? Bak, konuşmak istemiyorsan benim için hava hoş. McNabb, kendi öfkesinin de boğazına doğru tırmandığını hissediyordu. Charles, yeni kız arkadaşını alay eder gibi Peabody'nin burnuna sokmaktan çekinmiyordu ama kız hala onun ne olduğunu görmemekte ısrarcıydı. Herkes bu işin bir sonu olmadığını biliyordu. Eğer sen farklı düşündüysen, belki de olanları hak ediyorsun. Altyazı geçtiğin için sağ ol ve bence sen de... Peabody zekice bir şeyler arasa da Eve'in en sevdiği tavsiyede karar kıldı. Kıçımı ye diyerek dirseğiyle onu iteledi ve yürüyen banda doğru ilerledi. İyi. McNabb yiyecek makinesini tekmeledi ve standart uyarıyı duymazdan gelerek arkasını dönüp ofisine ilerlemeye başladı. Eğer Peabody, kıl lisanslı eskortunun burnunun dibinde başka bir kadınla oynaşmasından rahatsız olmuyorsa, onun için hava hoştu. Peabody garaja indiğinde çikolatasını yemiş, şekerine başlamıştı. Burnundan soluyordu. Çoktan gelip araca binmiş olan Eve elini uzattı. Peabody çikolatayı acıtacak kadar hızlı bir şekilde eline çarptığında homurdandı. Onun kıçını tekmelemeliydim. Tanrım, cılız, sıska kıçıyla yerleri paspaslamalıydım. Tanrım, Eve sessizce çikolatasını yemeye başladı. Sakın başlama. Hiçbir şeye başladığım yok. Hatta tamamen bitiriyorum. Aşağılık domuz herif bana utanmamam ya da üzülmemem gerektiğini söyledi. Çünkü dün gecenin hiçbir anlamı yokmuş. Eve elleriyle kulaklarını kapayarak "Dinlemiyorum, dinlemiyorum, dinlemiyorum." diye tekrarladı. Finch denen kız Riverside yolunda oturuyor, tek başına yaşıyor. Intercommuter Air'da mekik pilotu. Yüzünde kocaman, acıklı bir gülümseme ve elinde dev gibi pizzayla gece kapıma gelen oydu. 24 yaşında dedi Eve çaresizce. Bekar, bir numaralı katil için mükemmel bir hedef. Hem herkes de kim? Herkes biliyordu böyle olacağını ne demek? Kim bu lanet olası herkes? Peabody, eğer McNabb'in adi bir domuz olduğunu, kıçını tekmelemen gerektiğini kabul edersem, hatta ilk fırsatta buna yardım edeceğime söz verirsem, soruşturmaya odaklanıyormuş gibi davranabilir miyiz? Evet efendim. Peabody burnunu çekti. Ama eğer adi domuzun ismini benim yanımda bir daha söylemezsen daha çok sevinirim. Anlaştık. Finch'in evine gidiyoruz. Kızı gördükten sonra bir tuzak olarak kullanabilir miyiz yoksa koruma altına mı almamız gerek? Birlikte karar veririz. Sonra sırada McNamara var. Bugün onunla görüşeceğiz. Dünyada ya da dünya dışında fark etmez. Eğer McNabb, Peabody'nin kafasının hızla döndüğünü görünce adi domuz diye düzeltti. Daha fazla hedef hesaba ulaşırsa hemen onlarla da görüşeceğiz. Şu anki önceliğimiz sivil hedefler. Evet efendim. Hastanedeki vardiya polisini yokla. Monica'nın durumunda bir değişiklik varsa hastane personelinin ilk önceliğinin bize haber vermek olacağını sanmıyorum. Evet efendim. Ben adi domuz hakkında son bir şey söyleyebilir miyim? Konu hakkında söyleyeceğim kesinlikle son şey olacak. Son mu? O zaman gerçekten duymak için can atıyorum. Umarım testisleri erik kurusu gibi büzüşüp dökülür. Çok başarılı, güzel bir final. Alkışlıyorum. Şimdi hastaneyi ara. İyi, Finch'in yaşadığı apartmana bakarken uçuş pilotları iyi kazanıyor olmalı diye düşündü. Şık, gümüş renkli binanın dışında dairelere bağlanan bina sakinleri ve konuklar için girişleri onaylandıktan sonra kullanabilecekleri parlak renkli yürüyen bantlar da vardı. Eve son dönemde kendini bir süre idare edecek kadar yükseklik kotası doldurduğundan iç girişi seçti. Elektronik selamlama istasyonu, işini, adını ve gideceği daireyi kibar ama ciddi bir ifadeyle istedi. Polis meselesi. Temen Eve Dallas ve yardımcısı Stephanie Finch'i görmek istiyor. Eve, rozetini güvenlik ekranına doğru kaldırdı, kimlik hafif bir vızıltıyla taranıp onaylanırken bekledi. Özür dilerim Temen Dallas, Bayan Finch şu anda dairesinde değil. Ziyaretçi ses postası isteği yaparak mesaj bırakabilirsiniz. Ne zaman geri dönmesi bekleniyor? Özür dilerim Temen Dallas ama bir arama izniniz olmadan bu bilgiyi verme yetkim yok. Siyah ve gümüş renkli mermerle kaplı geniş lobiyi inceleyen Peabody, eminim burası Rourke'undur dedi. Onun tarzı, eğer karısı olduğunu söylersen, hayır. Böyle bir şey yapma düşüncesi bile Eve'i rahatsız ediyordu. 3026 dairedeki daire sakiniyle görüşmek istiyorum. Kapı komşusu, iyi fikir. Bir dakika Temen Dallas, Bayan Hargrove dairesinde. Ziyaret talebinizi ileteceğim. İyi, tamam ilet. İnsanlar bu kadar kapalı, sıkışık ve yüksek bir yerde yaşamaya nasıl tahammül ediyor? Dedi Eve. Kovandaki karıncalar gibi. Sanırım kovandaki arılar gibi diyecektin. Çünkü karıncalar... Tamam Peabody kes. Evet efendim. Bayan Hargrove, Temen Dallas ve yardımcısının ziyaretine onay veriyor. Lütfen 5. asansörü kullanın. İyi ziyaretler ve güzel bir gün dileriz. Allison Hargrove ziyarete sadece onay vermekle kalmamış, bu ziyarette heyecanlanmış gibiydi. Polis! Eve'i kolundan tuttuğu gibi dairenin içine çekti kadın. Çok heyecanlı, bir soygun mu oldu? Hayır hanımefendi, sizinle Stephanie Finch hakkında konuşmak istiyorum. Steph? Allison'ın yüzündeki parlak ifade söndü. Tanrım! Bir şey mi oldu? İyi mi? Daha bu sabah bir uçuş için çıkmıştı. Bildiğim kadarıyla kendisi iyi. Siz ve Bayan Finch yakın mısınız? Evet, çok yakınız. Ah, özür dilerim, lütfen oturun. Kadın, abartılı bir modernlikle döşenmiş oturma odasındaki üçlü jel koltuğu işaret etti. Eve göre koltuk bir ev hayvanını yutacak kadar büyük, yumuşak ve hareketli gözüküyordu. Teşekkürler ama çok kalmayacağız. Bayan Finch'in son dönemde sosyal olarak görüştüğü kimse var mı söyleyebilir misiniz? Erkek gibi mi? Yani Steph bir sürü erkekle görüşür, hareketli bir yaşamı var. Peki Wordsworth diye biri? Ah, şair. Onunla mail aracılığıyla bir romantizm yaşıyorlar. Sanırım uçuş turundan döndükten sonra buluşmaya karar vermişlerdi. Yarın değil, bir sonraki gün. Steph o güne kadar Londra'da olacak. Özel bir randevu planladıklarını söylemişti. New York'un zirvesinde bir şeyler içeceklerdi. Ama dediğim gibi Steph çokça kişiyle görüşür. O yüzden ne olur bilemem. Eğer sizinle temas kurarsa ya da beklenenden önce dönerse, muhakkak benimle iletişime geçmesini söyleyin. Acil ve önemli. Peabody, kart. Peabody, Eve'in kartlarından birini çıkararak uzattı. Ne hakkında diyeyim? Sadece hemen bana ulaşmasını söyleyin ve önemli olduğunu. Vakit ayırdığınız için teşekkürler. Ama kahve ya da başka bir şey içme... Eve kapıya doğru ilerlerken umutla onu takip etti. Hayır teşekkürler. Peabody kıza ulaşmaya çalış. Eve'in iletişim cihazı sinyal verdi. Dallas, Temen, küçük ekranda Trueheart'ın masum suratı belirdi. Sanırım bir şeyler oluyor. Üç sağlık personeli kurbanın odasına girdi. Gelenlerden biri de Doktor Marcus ve koşarak geldi. Orada kal Trueheart, hemen geliyorum. Kat hemşiresi kendini hızla yoğun bakım kapılarının önüne atıp kollarını sonuna kadar açtığında Eve ona Doktor Michaels'ı çağırması için 60 saniye verdi. Doktor bir süre sonra dalgalanan uzun beyaz önlüğü ve kızgın bir ifadeyle kapıda belirdi. Temen, burası bir hastane, polis merkezi değil. Monica Klein hastanız olduğu sürece her ikisi de sayılır. Durumu ne? Bilinci açıldı ama kafası karışık ve tam kendine gelmedi. Hayati değerleri yükselme gösterdi ama hala tehlikeyi atlatmış değil. Her an kaybedebiliriz onu. Onu sorgulamam gerek. Tehlikede olan sadece onun hayatı değil. Ama benim sorumluluğumda olan onunki. Bir çetin ceviz, Karşısında başka bir çetin ceviz gördüğünde tanıdığından Eve başını salladı. Onu bunu yapan adamın yakalandığını bilse sizce de daha iyi hissetmez mi? Bak, onu sorgulamayacağım, sıkıştırmayacağım. Kurban patolojisini bilirim. Soruşturmanızın önemini anlıyorum Teğmen ama bu kadın benim için bir araç değil. Eve sesini sakin tutmaya çalıştı. Benim için de bir araç değil. Ama onun burada olmasına neden olan adam için Monica bir araçtan daha da aşağıda. Bir piyon, bir oyun skoru. Bir yana Bankhead ve Grace Lutz'un onları olanları anlatma fırsatı olmadı. Doktor Eve'in yüzünde her ne gördüyse kapıyı açarak geçmesini işaret etti. Sadece sen dedi ve ben de yanınızda olacağım. Sorun değil, Peabody burada bekle. Bir hemşire makineleri ayarlıyor, bir taraftan da sakinleştirici bir sesle Monica ile konuşuyordu. Monica tepki vermese de Eve bir an bir şey duyduğunu sandı. Kızın gözleri açıldı ve cam odada sağa sola döndü. Gözler bir an Eve baktı, sonra Michaels'ın yüzüne kaydı.
''Çok yorgunum.''
diyebildi. Sesi kuş tüyü gibi yumuşak ve titrek çıkmıştı. ''Dinlenmen lazım.'' Doktor yanına giderek elini kızın elinin üzerine koydu. Bu hareketiyle Eve'in doktora olan güveni daha da belirginleşti. Monica onun için sadece bir hasta değildi, bir insandı. ''Bu Teğmen Dallas. Sana bazı sorular sorması gerek.
Ben bilmiyorum.
Ben de hemen burada olacağım. Bayan Klein, Eve yatağın diğer tarafına geçti. Monica onun ve doktorun arasında yatıyordu. Kafanızın çok karışık olduğunu ve çok yorgun olduğunuzu biliyorum. Ama bana söyleyeceğiniz her şey çok yardımcı olabilir.
Hatırlamıyorum.
Byron adıyla tanıdığın bir şahısla internet üzerinden görüşüyordunuz.
Evet, bir sohbet odasında tanıştık. 19. yüzyıl şairleri.
Dün gece onunla buluşmaya karar verdiniz. Palace Otel'deki Royal Bar'da bir şeyler içmek için. Mermer gibi bembeyaz olan alnı kırıştı.
Evet, 9:30'da. Dün gece miydi? Haftalardır internette konuşuyorduk ve buluştuk. Hatırlıyorum.
Başka ne hatırlıyorsun?
Ben başta biraz gergindim. Sanal alemde çok iyi anlaşmıştık ama gerçek yaşam farklı bir şey. Yine de sadece hoş bir yerde İçki içeceğiz diye düşündüm. Güzel gitmese bile ne zararı olur ki dedim. Ama çok güzeldi. Tam beklediğim gibiydi. Kaza mı geçirdim ben? Ölüyor muyum?
Çok iyi gidiyorsun dedi Michaels. Çok güçlüsün. Kızın dikkatini tekrar kendine çekmek için onunla içki içtiniz diye devam etti Eve. Ne hakkında konuştunuz? Monica'nın yüzü karıştı.
Ne konuşması?
Byron'la. Dün gece Royal Bar'da içki içerken.
Ah, şehirden, seyahatten. İkimiz de seyahati seviyormuşuz ama o benden çok daha fazla yere gitmiş. Şampanya ve havyar söyledik. Daha önce hiç havyar yememiştim. Çok iyi gelmedi sanırım. Midem bulandı.
Otelde mi midem bulandı?
Hayır. Hayır, ben sanmıyorum. Çok fazla içtim belki de. Genelde bir kadehten fazla içmem. Şimdi hatırladım. Garip hissediyordum ama güzeldi. Mutlu. O kadar çekiciydi ki. Mükemmeldi. Onu öptüm. Onu öpüp durdum. Otelde bir odaya çıkmak istedim. Ve bu normalde yapacağım bir şey değil.
Parmakları hafifçe çarşafı çekiştirdi.
Çok fazla içmiş olmalıyım.
Otelde oda tutmayı önerdin mi?
Evet. Ama o güldü. Pek hoş bir gülüş değildi. Fakat çok sarhoştum ve sanırım pek umursamadım. Neden o kadar çok içtim ki? Bana dedi ki, beni eve götür ve birlikte şairlerin hakkında yazdıkları şeyleri yapalım.
Monica gözlerini kapadı.
Çok klişe. Ancak o zaman klişe filan gelmemişti. Bana hesabı ödememi söyledi. Beni o davet etmişti ama ben yine de ne şaşırdım ne de içerledim. Sonra lavaboya gittim ve tek düşünebildiğim bu mükemmel adamla seks yapacak olduğumdu. Ve ellerimi onun üzerinden çekemiyordum. Kendime hakim olamıyordum. Taksiye bindik. Onu da ben ödedim. Takside de...
Yanakları hafifçe kızardı ve gözlerini kapadı.
Sanırım bunlar rüyaydı. Rüya görmüş olmalıyım. Takside bana bir teklifi olduğunu söyledi. Kulağıma fısıldadı. Yapmamı istediği bir şey varmış.
Monica gözlerini tekrar açtı.
Fermuarını açtım. Takside. Kendime hakim olamıyordum. Rüya filan değildi, değil mi?
Hayır, değildi.
Bana ne vermiş?
Evin elini yakaladı. Parmakları sıkmaya çalışıyordu ama hafifçe bileğine sarıldıktan sonra eli tekrar yatağa düştü.
İçkilerde ne vardı?
Eli titremeye başlamıştı. Eve uzanarak genç kadının elini tuttu, sıktı.
Sarhoş gibi değildim, hipnotize olmuş gibiydim.
Sarhoş değildin Monica ve yaptığın hiçbir şeyden sorumlu değilsin. Sana ilaç verdi. Dairene gittiğinizde neler olduğunu anlat. Artık dinlenmesi gerek. Marcus monitörlere baktıktan sonra Eve döndü. Yeterince konuştu. Artık çıkmanız gerek.
Hayır.
Monica'nın parmakları Eve'in avucunda harekete geçti.
Bana o şeyleri yapmam için bir ilaç verdi değil mi? Beni neredeyse öldürüyordu değil mi?
Neredeyse dedi Eve. Ama sen onun düşündüğünden çok daha güçlü çıktın. Onu yakalamama yardım et. Evde neler olduğunu anlat.
Çok çok çok net hatırlamıyorum. Başım dönüyordu. Tuhaf hissediyordum. Müzik açtı. Mumları yaktı. Çantasında mumlar vardı. Ve bir şişe şampanya daha. Ben içmek istemiyordum ama o içmemi istedi. Ben de istediğini yaptım. Bana her dokunuşunda tekrar dokunmasını, hiç durmamasını istiyordum. Her şeyin mükemmel olması gerektiğini söyledi. Şeyi hazırlayacakmış. Sahneyi beklemeliymişim. Midem bulanıyordu. Ama ona söylemek istemedim çünkü kalmak istemez belki diye düşündüm. O yüzden o yatak odasına gidince banyoya gittim ve kustum. Sonra biraz daha iyi hissettim. Daha düzgün hissettim. Yatak odasına gittim. Yatağın kenarına şampanya hazırlamıştı ve onlarca mum yakmıştı. Örtünün üzerinde gül yaprakları vardı. Pembe güller, birkaç gün önce iş yerime gönderdikleri gibi. Daha önce hiç bu kadar ilgili birini görmemiştim.
Gözyaşları yanaklarından aşağıya doğru akmaya başlamıştı.
O kadar güzeldi ki, insanın içini acıtacak kadar romantikti. Odaya girip onu gördüğüm anda ona aşık olduğumu hissettim. Ona çılgınca aşıkmışım gibi hissettim. Üzerimdekileri çıkardı ve ne kadar güzel olduğumu söyledi. İlk başta çok nazik, yumuşak ve tatlıydı. Gerçekten rüya gibiydi. Bir süre sonra bana kadehi uzattı. Daha fazla şampanya istemediğimi söyledim ama bana baktı ve sadece içmemi söyledi. Ve ben de içtim. Sonra kibarlığı geçti. vahşileşti. Çıldırmış gibiydi. Hayvansı bir şeylere dönüştü. Nefes alamıyordum, düşünemiyordum. İçimde, tenimde alev almış gibiydi ve kalbim öyle hızlı çarpıyordu ki patlayacağını düşündüm. O beni izliyordu. Şimdi beni izleyen gözlerini görebiliyorum. Bana adını söylememi söyledi. Ama asıl adı değildi.
Ne demeni istedi?
Kevin. Bana adının Kevin olduğunu söyledi. Sonra sanki içimdeki, bedenimdeki, kafamdaki her şey patladı. Her şey durdu. Göremiyordum, hareket edemiyordum, duyamıyordum, konuşamıyordum. Canlı canlı gömülmek gibiydi.
Monica ağlamaya başladı.
Beni canlı canlı gömdü.
Hayır, gömemedi. Michael'a engel olma şansı vermeden Eve yatağa doğru eğildi. Buradasın, güvendesin ve canlısın. Bir daha asla sana dokunamayacak. Monica, sana bir daha asla dokunamayacak. Monica gözünden yaşlar akarken başını hafifçe yastığa doğru çevirdi.
İçime girmesine izin verdin.
Hayır, izin filan vermedin. Seni zorladı, sana tecavüz etti.
Hayır, ben iyisin.
Seni zorladı, diye tekrarladı Eve. Bana bak, dinle beni. Sana seçim hakkı filan vermedi. Sana tecavüz etti. Silahı bıçak ya da yumruk filan değildi. Bir ilaçla oldu ama yine de bir silahtı. Yatağa gül yaprakları serpmiş olması onu daha az suçlu biri yapmaz. Ama sen onu yendin ve ben onu senin için yakalayacağım. Konuşabileceğin birini tanıyorum. Sana bu dönemi geçirmende yardımcı olacak birini.
Ona durmasını söylemedim. Durmasını istemedim bile.
Bundan sen sorumlu değilsin. Bu seks değildi. Tecavüzün seksle ilgisi yok. Bu seni kontrol etmek istemesiyle ilgili bir şeydi. Onu dün gece durduramazdın. Ama artık durdurabilirsin. Seni kontrol etmesine izin verme.
Bana tecavüz etti ve sonra beni ölüme terk etti. Bana yaptıklarını, hissettirdiklerini ödemesini istiyorum.
O kısmı bana bırak. Eve yoğun bakım odasından çıkarken hafifçe başı dönüyordu. Tecavüz kurbanlarıyla konuşmak her zaman sarsıcıydı. Çok sarsıcıydı. Onlara bakıp kendini görmek. Bir an yoğun bakımın camlı çıkış kapılarına tutunarak kendini toparlamaya çalıştı. Teğmen, Eve doğrularak Michael'a döndü. Ona karşı çok iyiydin. Ben ayrıntılar için zorlayacağını düşünmüştüm. Bir dahakine artık. Bu kez lastik hortumum yanımda yoktu da nerede bıraktığımı hatırlayamıyorum. Doktorun yüzüne ağır ağır hafif bir gülümseme yayıldı. Onun yaşamasından umudum yoktu. Tıbbi bakımdan şansı sıfıra yakındı. Ama mesleğimin ödüllerinden biri de bu. Küçük mucizeler. Ama önünde hala uzun ve zorlu bir yol var. Hem fiziksel hem de duygusal olarak. Charlotte, Mira ile görüşmesini sağlayabilirsin. Doktor etkilenmişti. Başını hafifçe yana eğerek, "Doktor Mira mı?" diye sordu. Eğer terapisini kendi üstlenemezse bile mümkün olan en iyi tecavüz danışmanına yönlendirebilir. Siz ona hem fiziksel hem de ruhsal sağlığını geri vermek için çalışın. Ben de ona istediği adaleti vereceğim. Eve kapıları iterek çıktı ve Peabody'ye gelmesini işaret ederek yürümeye devam etti. Bir an evvel hastaneden çıkmak, rahat bir nefes almak istiyordu. Efendim? Peabody ona yetişmek için hızlanmıştı. Her şey yolunda mı? Yaşıyor, konuşuyor ve bize adi herifin adını verdi. Kevin. Harika. Ama ben sizden bahsediyordum. Biraz sarsılmış gözüküyorsunuz. Ben iyiyim. Sadece lanet hastanelerden nefret ediyorum, diye mırıldandı. Monica'nın başındaki polisler ayrılmasın ve durumunu sürekli bildirsinler. Mira ile görüşüp kızın terapisi için Michael'la konuşmasını sağla. Ben Mira'nın özel terapi almadığını sanıyordum. Sen sadece dediğimi yap Peabody. Hastane kapılarından çıkıp kendini dışarı atana kadar ağır ağır nefes alıyordu. Tanrım! İnsanlar burada kalmaya nasıl tahammül ediyor? Benim özel bir link görüşmesi yapmam gerek. Biraz geri çekilsen, Monika'nın durumunu komutana bildir ve raporumu göndereceğimi ilet.
Tamam efendim, şurada banklar var. Neden oturarak konuşmuyorsunuz?
Çünkü yüzünüz çarşaf gibi beyaz demek istedi ama düşüncesini kendine saklaması gerektiğini bilecek kadar tanıyordu onu.
Eve, şehir planlamacılarının mikropark demeyi sevdiği ufak yeşillik alana doğru ilerledi. Park etmiş arabaların karşısında üçlü bodur ağaçlar ve tek tük çiçekler ve ufak bir yapma adacık vardı.
Eve, bari güzel kokan bir şeyler ekselermiş diye düşündü. Hastanenin kokusunu zihninden atmak istiyordu.
Rourke'a nereden ulaşabileceğinden emin değildi. İlk önce özel hattını denedi ama sesli mesajla karşılaşınca kapadı. Sonra şehir merkezindeki ana ofisini aradı ve yönetici sekreteriyle karşılaştı.
Rourke'la konuşmam lazım.
Elbette Teğmen, şu anda bir holo görüşmede. Bir dakika beklerseniz bağlayabilirim.
Nasılsınız?
Evet, diye düşündü Eve. Nezaket ve gündelik konuşma genelde ihmal ettiği bir şeydi.
İyiyim, teşekkürler Kero. Sen nasılsın?
Çok iyiyim. Gerçi o buradayken çok yoğun oluyoruz ama patronun dönmesine çok sevindim. Ben hemen hatta olduğunuzu haber verip bağlıyorum.
Eve beklerken yüzünü güneşe doğru kaldırdı. Hastaneler hep soğuk oluyor diye düşündü. İnsanın kemiklerine işleyen bir soğuk.
Teğmen?
Rourke'un sesini duyduğunda ekrana döndü ve ekranı kaplayan yüzüne baktı.
Ne oldu? Diye sordu Rourke.
Hiçbir şey, bir iyilik isteyecektim senden.
Eve?
Ne oldu?
Hiçbir şey gerçekten. Monika Klein kendine geldi. Az önce ifadesini aldım. Bunu atlatacak ama önünde zor bir dönem var. Epey sarsılmış durumda.
Sen de öyle gözüküyorsun.
Neler hissettiğini tahmin edebiliyorum. Bazı geceler kalkıp neler yaşayacağını tahmin edebiliyorum.
Eve kafasını salladı.
Bak, toplantının ortasında bunları anlatmak için aramadım seni.
Toplantı bekleyebilir. Avantajlı konumda olmanın iyi yanı.
Evet, senin için ne yapabilirim?
Soru. Standart bir hesabı görüntülemen, maillerine girmen, müdahale etmen ya da engellemen mümkün mü?
Yukarıdaki fiillere teşebbüs eden sıradan vatandaşlar elektronik mahremiyet kanunlarını ihlal eder. Para ve veya hapis cezasına maruz kalabilir.
Yani mümkün.
Rourke gülümsedi.
Ah, retorik bir soru sanmıştım.
Kimin hesabını görüntülememi istiyorsun?
Stephanie Finch. Muhtemel bir hedef. Şu anda Amerika ve İngiltere arasında bir yerde uçuş görevinde. Yere indiğinde ona kiminle ve nasıl bir insanla görüştüğünü anlatabilmek istiyorum. Belki bu adamları yakalamamız konusunda bir faydası olur. Ama nasıl tepki vereceğini bilmiyorum ve ben onu kontrol edebilecek konuma gelmeden uzağımda olacak. Korkup kaçmasını ya da siber dostuna haber uçurmasını istemiyorum.
Yani e-postalarını ve sanal hareketlerini bloke etmek istiyorsun.
Evet, kızın bizimle işbirliği yapacağından emin olana kadar göndereceği şeylerin karşı tarafa gitmesini istemiyorum ve maillerine filtre koymak için resmi izin aldım. Ama kız New York'a dönene kadar izni kullanamıyorum.
Benden kanun boşluklarından sızmamı istemen beni nasıl tahrik ediyor biliyorsun değil mi?
Bir ara neden bir sapıkla evlendiğimi hatırlat bana.
Memnuniyetle.
Rourke, Eve'in renginin yerine geldiğini görünce gülümsedi.
Ne kadar çabuk yapabilirsin?
Burada halletmem gereken bir iki şey var. Bu ufak görevi evdeki kayıt dışı birimde yapmam daha iyi. Bana 2 saat ver.
Ah, Teğmen, bu ufak görevimi sivil uzman danışman raporumda belirtmeyeyim, değil mi?
Kıçımı öp Rourke. Seninki olduğu sürece memnuniyetle sevgilim.
22. ayrımın sonu, sayfa 230. Devamı 23. ayrımda.